Ayrım 9. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 122. 6. Bölüm. Karın üstü yatan Siegfried, Doğu Almanya'yı belirleyen 300 metre ilerideki ormana baktı. MacCready yanındaydı. Cumartesi sabahı saat 3'tü. Siegfried 5 yıl önce yine karanlıkta doğu tarafındaki belirli bir yüksek çam ağacının altından batı tarafındaki bir tepenin üstündeki beyaz kayaya doğru kaçmıştı. Şimdi sorunu beyaz kayayı hep doğudan bakıp görmüş olmasıydı. Bir gün gelip aksi yöne bakacağını bir kere bile düşünmemişti. Şimdi ağaçların arkasında kalmış olan kaya başının üstündeydi. İki ülkenin arasındaki boş olan bölgeden görülebilirdi ancak. Siegfried çizgiyi kafasından hesaplayıp Batı Almanya'nın son 10 metresini sürünerek geçti ve dikenli tel örgüyü makasıyla kesmeye koyuldu. Tünelin ağzını bulunca elini kaldırıp salladı. MacCready de ağaçların arasından çıkıp tel örgüye doğru sürünmeye başladı. 5 dakika kadar Doğu Alman sınır muhafızlarını ve ışıldaklarını nasıl kullandıklarını incelemişti. Siegfried iki gözetleme kulesinin tam ortasında olan bir noktayı seçmişti. Ayrıca yaz boyunca büyüyen ağaç dalları nedeniyle o nokta ışıldaklardan hafif de olsa korunuyordu. Sonbaharda ağaçlar yeniden budanacaktı. Öteki ışıldak tam da geçecekleri noktayı aydınlatıyordu. Ancak ışıldağı kullanan muhafız yorulmuş ya da sıkılmış olmalıydı ki ışığın dakikalarca sönük kaldığı oluyordu. Tekrar yandığında mutlaka öteki tarafa doğrultulmuş oluyordu. Ondan sonra üzerlerine doğru geliyor, geri dönüp yine sönüyordu. Adam aynı tempoda çalışmaya devam ettiği takdirde birkaç saniyelik bir zamanları olacaktı. Siegfried başını sallayıp deliğe girdi. MacCready torbasını sürükleyerek onu izledi. Alman dönüp tel örgü parçasını yerine yerleştirdi. Çok yakından bakılmadıkça telin kesildiği anlaşılmazdı ve muhafızlar da uzaktan bir delik görmedikçe asla telleri kontrol etmezlerdi. Onlar da mayınlanmış araziden hoşlanmazlardı. Şimdi otlarla kaplı 100 metrelik sürülmüş toprakta insanın koşası geliyordu. Ancak sesli alarmlara bağlı teller olabilirdi. Sürünerek gitmek daha güvenliydi. Onlar da süründüler. Yolun yarısında soldaki ışıldaktan korunuyorlarsa da sağdakinin alanına giriyorlardı. Yeşil tulumlar giymiş olan iki adam durup yüzlerini toprağa bastırdılar. El ve yüzlerini siyaha boyamışlardı. Siegfried ayakkabı boyasıyla MacCready de öteki yana geçtiğinde yıkaması daha kolay olsun diye yanmış mantarla. Işık üzerlerinden geçti, yine sürünmeye başladılar. Siegfried 10 metre sonra bir tel daha buldu ve MacCready'nin çevresinden dolanmasını işaret etti. 40 metre daha süründükten sonra mayınlanmış araziye gelmişlerdi. Burada otlar ve çalılar göğüslerine kadar geliyordu. Mayınlı araziyi kimse sürmeye kalkmamıştı. Alman arkasına baktı. MacCready'nin başının çok üzerindeki beyaz kayayı görebiliyordu. Çam ormanının karanlığı içinde soluk bir beyazlık. İşaretlediği yoldan 10 metre sapmıştı. Yeniden yatıp mayınlı alanın kıyısına döndü, durup otlar arasında bir şey aramaya koyuldu. MacCready 2 dakika sonra tuttuğu soluğunu bıraktı. Siegfried'in elinde incecik bir misina vardı. Misinayı hafifçe çekti, öteki ucu boşsa karşıya geçmekten vazgeçeceklerdi. Ama misina gerildi kaldı. Siegfried misinayı izle dedi. Mayınlı bölgeden çıkıp tel örgünün altındaki tünele geleceksin. Yol sadece iki karış enindedir. Ne zaman döneceksin? 24 saat sonra dedi MacCready. Ya da 48. O zaman da dönmediğim takdirde beni unutabilirsin. Geri dönmeyeceğim demektir. Bu yana doğru yola çıkmadan büyük ağacın altından kalem fenerimi yakıp söndüreceğim. O zaman kesik teli açık tutarsın. MacCready ot ve çalılarla tam olarak örtülmeden karın üstü mayınlı alana girdi. Siegfried ışıldağın üzerinden geçmesini bekledi, sonra sürünerek batıya döndü. MacCready misinayı izleyerek yoluna devam etti. Zaman zaman durup naylonun düz gidip gitmediğini kontrol ediyordu. Bunlar bir kamyonu havaya fırlatacak mayınlardan değildi. Plastikten yapılma küçük antipersonel mayınlardı ve o yüzden maden dedektörleriyle yerleri bulunamazdı. Mayınlar gömülmüştü ve ağırlıkla çalışırdı. Bir tavşan ya da tilki üzerlerinden geçince bir şey olmaz ama insan ağırlığıyla hemen patlarlardı. İnsanın çoğu bacağı kopar, göğsü karnı parçalanıp bağırsakları dışarı dökülürdü. Çoğunlukla da hemen öldürmediğinden insan sabah rehberler eşliğinde askerler gelene kadar çığlık çığlığa bağırarak ölürdü. MacCready az ilerisinde mayınlı alanın sonu demek olan jilet keskinliğinde olan tel örgü çiti görüyordu. Misina'da telin altındaki bir çöküntünün yanı sıra uzanıyordu. MacCready sırt üstü uzandı, çantasıyla teli yukarı kaldırdı ve ayak topuklarıyla kendisini iterek santim santim geçmeye başladı. Keskin telin doğu tarafına geçince Misina'nın ucunun neredeyse topraktan çıkacak bir tahta parçasına bağlı olduğunu gördü. Öteki taraftan kuvvetlice bir kere daha çekilecek olursa topraktan kurtulacak ve bu geçiş yolu da böylece işe yaramaz olacaktı. MacCready tahta parçasının üzerine çam iğneleri yığarak büyük bir çam ağacına göre yerini sapladı. Pusulasına baktıktan sonra sürüklenerek uzaklaştı oradan. Bir patikaya gelince tulumunu çıkartıp top yaptı, pusulasını içine yerleştirip ormanın 10 metre kadar içinde bir ağacın altına bıraktı. Köpekler gelirse giyim eşyasının kokusunu alacaklardı. MacCready yol kenarında başı yüksekliğinde bir ağaç dalını kırıp ancak incecik kabuğuyla ağaca bağlanmış olarak bıraktı. Başkasının gözüne çarpmayacak bu işaret kendi işine yarayacaktı. Döndüğü zaman bu patikayı ve kırık dalı bulup tulumunu ve pusulasını alabilecekti. 270 derecelik bir açı yaparak döndüğünde büyük çam ağacını görecekti. MacCready dönüp doğuya doğru yürümeye başladı. Yolu üstündeki her işareti, yıkılmış ağaçları, kütük yığınları dikkatli aklında tutuyordu. Bir mil kadar yürüdükten sonra bir yola çıktı ve ilerisinde Elrich köy kilisesinin çan kulesini gördü. MacCready kasabanın dışından geçip tarlalar arasından geçerek 5 mil ötedeki Northhausen yoluna girdi. Saat 5'ti. Her iki yönden de gelecek arabalara hazırlıklı olarak yol kenarında yürümeye başladı. Bir süre sonra Alman tarım işçilerinin giydiği kalın ceketi, kadife pantolonu, çizmeleri ve kasketiyle pek göze batmayacağını ummaya başladı. Ancak o kadar küçük bir yerdeydi ki burada herkesin birbirini tanıdığı kuşkusuzdu. Biri nereden geldiğini sorarsa verecek yanıtı yoktu. Ya Elrich kasabasından gelebilirdi ya da sınırdan. Northhausen dışında talihi yaver gitti. Işıkları sönük bir evin önündeki ağacın altında bir bisiklet duruyordu. Paslı ama kullanılabilir durumdaydı. Bisikleti alma riskiyle kazanacağı zamanı karşılaştırdı. Hırsızlığı yarım saat kadar anlaşılmadığı takdirde kârda sayılırdı. Bisikleti aldı, 100 metre sonra bindi ve tren istasyonuna doğru pedal çevirmeye başladı. Saat 6'ya 5 vardı. Erfurt'a ilk tren 15 dakika sonra kalkacaktı. Peronda treni bekleyen 15-20 kişi vardı. MacCready para verip bileti alırken eski moda buharlı bir lokomotifin çektiği tren de perona girdi. MacCready bisikleti yük vagonuna bırakıp tahta sıralardan birine oturdu. Tren Sonderhausen, Groyssen ve Strausfurt'ta durduktan sonra 6.41'de Erfurt'a girdi. MacCready bisikleti alıp kentin dışından Weimar'a doğru giden 7 numaralı karayoluna doğru pedal çevirmeye başladı. Saat 7.30'da kentin birkaç mil doğusundayken arkasında bir traktör belirdi. Arkasında düz bir trailer olan traktörün direksiyonunda yaşlı bir adam vardı. Çiftçi Erfurt'a şeker pancarı teslim etmiş çiftliğine dönmekteydi. Yaşlı adam traktörü durdurdu. Egzosundan kara dumanlar çıkaran traktörün gürültüsünü bastıran bir sesle ''Steig mal rauf!'' diye bağırdı. MacCready adama teşekkür ederek elini salladı, bisikleti trailer'a atıp arkasından kendisi de atladı. Motor gürültüsü konuşmayı olanaksız kılıyordu ki bu da MacCready'nin işine geliyordu. Ana dili gibi Almanca konuşmasına karşın aşağı Turingia'nın garip aksanını pek taklit edemiyordu. Zaten çiftçi de boş piposunu emerek traktörü sürmekten mutlu görünüyordu. MacCready Weimar'a 10 mil kalmışken askerleri gördü. Yolun üstündeki askerler sağda ve solda tarlalara yayılmışlardı. Mısırların arasında miğferli başları görünüyordu. Askerler yüzleri Weimar'a dönük olmak üzere 10 metre arayla dizilmişlerdi. Traktör yolu kesen engele yaklaşınca yavaşlayıp durdu. Bir çavuş yaşlı adama motoru kapatmasını söyledi. Adam kapatırsam bir daha çalışmaz, o zaman beni itecek misiniz diye bağırdı. Çavuş düşündü, omuzlarını silkti ve adama kağıtlarını vermesini işaret etti. Kağıtlara baktı, geri verdi. Sonra MacReady'nin oturduğu yere doğru yürüdü. Kağıtların dedi. MacReady kimliğini uzattı. Weimar bölgesinden verilen kağıtta tarım işçisi Martin Hahn olduğu yazılıydı. Schwerin'den bir kentli olan çavuş treyleri koklayarak ''Bu koku nedir?'' diye sordu. ''Şeker pancarı'' dedi MacReady. Traktörde otostop yaptığını söylemedi, kimse de sormamıştı zaten. Treylerde şeker pancarından önce çok daha berbat kokulu bir yük taşındığını da belirtmemişti. Çavuş burnunu kıvırarak kağıtları verdi ve yola devam etmelerini söyledi. Weimar'dan daha ilginç bir kamyon geliyordu ve kendisine insanlar üzerinde durması söylenmişti. Daha çok da kır saçlı ve Rhineland aksanlı ve Weimar'dan çıkmak isteyen bir adam arayacaktı. Traktör kente 3 mil kala toprak bir yola girince MacReady atlayıp bisikletini indirdi. Yaşlı köylüye eliyle selam vererek kente doğru pedal çevirmeye başladı. Kentin daha dış mahallelerinden başlayarak hep kaldırım kenarından gidiyor, yolu Milli Halk Ordusu NVA'nın her köşede askeri indiren kamyonlarına bırakıyordu. Halk polisi Vopoların sayısı da az değildi. Weimarlılar merakla köşe başlarında toplanmışlardı. Biri bunun askeri bir manevra olduğunu söyledi. Kendisine karşı çıkan olmadı. Askerin manevra yapması çok olağan bir şeydi. Ancak kent merkezinde bir manevra da hiç akıl alacak bir şey değildi. MacReady bir kent haritasının olmasını isterdi. Ancak haritaya bakarken görülmeyi göze alamazdı. O turist değildi. Londra'da Doğu Alman masasından ödünç aldığı bir haritadan yolunu ezberlemişti. Erfurter Caddesi'nden kente girmiş ve doğruca eski kentin merkezine gitmişti. Milli Tiyatro tam karşısındaydı. Asfalt caddeler yerine burada taş döşeli sokaklar vardı. MacReady Heinrich Heine sokağına sapıp Karl Marx Meydanı'na doğru gitti. Meydanda bisikletten inip yürümeye başladı. Vopo arabaları yanı başından her iki yöne doğru hızla geçtiği için başını önünden kaldırmıyordu. Rathenau meydanında aradığı Brenner sokağını meydanın öteki yanında buldu. Hatırladığı kadarıyla Bockstrasse onun sağında olmalıydı. Evet, oradaydı işte. 14 numara çok eski ve onarıma ihtiyaç duyan bir binaydı. 8 tane zilin yanındaki adlar solmuştu. Yalnızca 3 numaranın karşısında bir tek ad vardı. Neumann. MacReady bisikletini apartman kapısından içeri sokup taş zeminde büyük holde bıraktı, yukarı çıktı. Her katta iki daire vardı. 3 numara ikinci kattaydı. MacReady kasketini çıkardı, ceketini düzeltti, kapıyı çaldı. Saat 9:10 vardı. Bir süre hiçbir şey olmadı. 2 dakika kadar geçtikten sonra bir ayak sesi duyuldu. Kapı ağır ağır açıldı. Bayan Neumann çok yaşlıydı. İki bastona dayanarak yürüyordu. MacReady onun 80 yaşını aşmış olacağını tahmin etti. Kadın yüzüne bakıp "Efendim?" dedi. MacReady kadını tanımış gibi gülümsedi. "Evet, sizsiniz hanımefendi. Çok değişmişsiniz. Beni hatırlamayacaksınız sanırım. Adım Martin Hahn. 40 yıl önce ilkokulda öğretmenimdiniz." Kadının altın çerçeveli gözlüğünün ardında parlak mavi gözleri vardı. "Yolum Weimar'a düşmüştü. Berlin'de oturuyorum. Burada olup olmadığınızı merak ettim. Telefon rehberinde adınız vardı. Şöyle bir uğrayayım dedim. İçeri girebilir miyim?" Kadın kenara çekilince içeri girdi. Yaşlılıktan küf kokan karanlık bir hol. Kadın romatizmalı bacaklarını sürükleyerek pencereleri sokağa bakan odasına girdi. MacReady onun oturmasını bekledikten sonra kendisi de bir iskemleye oturdu.
"Demek Heinrich Heine sokağındaki eski ilkokulda öğrencimdiniz. Hangi yılda?"
1943-1944 yıllarında olmalı. Berlin'deki bombardımandan sonra beni buraya yerleştirmişlerdi. 43 yazı olmalı. Sınıfta, insan adları da hatırlayamıyor ki. Bruno Morenz vardı. En iyi arkadaşımdı. Kadın bir süre MacReady'nin yüzüne baktı, sonra ayağa kalktı. MacReady de kalktı. Kadın pencereye gidip aşağı baktı. Vopo dolu bir kamyon geçti. Kemerlerinde Macar A-69 tabancaları olan polisler dimdik oturuyorlardı. Kadın kendi kendine konuşurmuş gibi ''Hep üniformalar'' dedi. ''Önce Naziler, şimdi de komünistler. Hep üniformalar ve silahlar. Önce Gestapo, şimdi de SS'de. Ah Almanya, bunları hak etmek için ne suç işledi ki?'' Kadın başını odaya çevirdi. ''İngilizsiniz değil mi? Lütfen oturun.'' McCready oturdu. Kadının yaşlılığına karşın ustura kadar keskin bir zihni olduğunu anlamıştı. Hakarete uğramış gibi ''Bunu da nereden çıkardınız?'' dedi. Kadın onun bu öfke gösterisinden yılmamış görünüyordu. ''Üç nedenle. Savaşta ve savaş sonrasında öğrencim olan çocukların hepsini hatırlarım. Ve içlerinde Martin Hahn diye birinin olmadığına eminim. İkincisi okul Heinrich Heine sokağında değildi. Heine Yahudiydi. Nazilerin onun adını taşıyan sokakların hepsine başka adlar vermişlerdi.'' McCready içinden bir küfür savurdu. Almanya'nın en büyük yazarlarından olan Heine'nin itibarının ancak savaştan sonra iade edildiğini bilmesi gerekti. Sakin bir sesle ''Bağıracak olursanız size bir şey yapacak değilim.'' dedi. ''Ama gelip beni alırlar ve kurşuna dizerler. Bu seçimi yapmak sizin elinizde.'' Kadın ayaklarını sürüyerek gidip yerine oturdu. 1934'te Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde profesördüm. Üniversitenin en genç ve tek kadın profesörü. Naziler iktidara geldiler. Nefret ediyordum onlardan. Bunu söylemekten kaçınmadım. Tarihliydim sanırım. Bir kampa gönderilebilirdim. Ama hoşgörülü davrandılar. Beni buraya, tarım işçilerinin çocuklarına okuma yazma öğretmeye gönderdiler. Savaştan sonra Humboldt'a dönmedim. Buradaki çocukların da benim öğreteceklerime Berlin'in gençleri kadar hakları olduğunu düşünüyordum. Ayrıca komünist yalanlarını da öğretemezdim. İşte bu yüzden bağırmayacağım Bay Casus. Ya beni yakalarlarsa ve sizden söz edersem? Kadın ilk kez gülümsedi. Genç adam, 88 yaşındaysan sana Tanrı'nın artık her gün yapabileceği bir şeyden fazlasını yapamazlar. Buraya neden geldin? Bruno Morenz'i hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Başı dertte mi? Evet hanımefendi, hem de çok berbat bir durumda. Buralarda bir yerde olacak. Benim için bir şey yapmaya geldi buraya. Birden hastalandı, tam bir sinir krizi geçiriyor. Bir yerlerde saklanıyor olmalı, yardıma ihtiyacı var. Polisler, bu kadar asker hepsi Bruno için mi? Evet, onu önce ben bulduğum takdirde kendisine yardım edebilirim. Onu tam zamanında buradan kaçırabilirim.
Neden bana geldiniz?
Londra'da bir ablası var. O bize Bruno'nun burada geçirdiği 2 yıl hakkında kendisine çok az şey anlattığını söyledi. Sadece mutsuz olduğunu ve tek dostunun öğretmeni Bay Neumann olduğunu söylemiş. Kadın bir süre öne arkaya sallandı.
Zavallı Bruno dedi sonra. Hep korkardı. Azarlanmaktan ve acıdan korkardı.
Neden korkuyordu Bayan Neumann?
Hamburglu sosyal demokrat bir ailenin çocuğuydu. Babası bombardımanda ölmüştü. Ancak ölmeden önce Hitler hakkında ileri geri konuşmuş olmalıydı. Bruno kent dışında çok içen ve zalim bir çiftçinin yanına yerleştirilmişti. Adam aynı zamanda ateşli bir naziydi. Bruno bir akşam babasından öğrenmiş olacağı bir şey söylemiş olmalı. Çiftçi çocuğu dövmüş bunun üzerine. Sonra da sık sık dövmeye başladı. Bruno hep evden kaçardı.
Nereye saklanırdı hanımefendi? Lütfen söyleyin nereye saklandığını.
Samanlığa. Bir keresinde bana göstermişti. Çiftçiyle yüzleşmek için bir kere çiftliğine gitmiştim. Çayırlığın ötesinde birkaç tane samanlık vardı. Bruno üst kattaki saman balyalarının arasında kendisine bir delik açmıştı. Oraya gidip çiftçinin içip içip uyumasını beklerdi.
Bu çiftlik neredeydi?
Marienhain diye bir köyde. Hala orada olduğunu tahmin ediyorum. 4 çiftlikten oluşan bir birim. Şimdi kolektifleştirildi hepsi. Ober ve Niedergrünstadt arasındadır. Erfurt'a giden yolun 4. milinde sola saptın mı karşına bir tabela gelir. Adı eskiden Müller çiftliğiydi ama şimdi değişmiş olmalı. Çiftlik oradaysa 200 metre kadar ileride çayırın ötesinde bir samanlık arayın. Ona yardım edebilecek misiniz?
McCready ayağa kalktı. Eğer oradaysa elimden geleni yapacağıma söz veririm. Yardımınız için çok teşekkür ederim. McCready kapıda durup döndü. İngiliz olduğumu 3 nedenle anladığınızı söylemiştiniz ama yalnız 2 neden saydınız.
Doğru. Çiftlik işçisi gibi giyinmişsiniz ve Berlin'den geldiğinizi söylediniz. Berlin'de çiftlik yoktur. O halde casussunuz. Ya onlar için çalışıyorsunuz?
Başını bir kamyonun geçtiği sokağa doğru salladı.
Ya da öteki taraf için?
SSD ajanı da olabilirdim.
Kadın yine güldü. Hayır Bay İngiliz, ben 1945'ten önce İngiliz subaylarını tanımıştım. Ruslar gelmeden önce kısa bir süre. Çok naziktiniz.
Yol tam kadının söylediği yerdeydi. Küçük bir tabelada Obergrünstadt yazıyordu. McCready bisikletiyle bir mil kadar ilerideki kavşağa kadar gitti. Burada yol ikiye ayrılıyordu. Solunda Niedergrünstadt vardı. Köyü saran yeşil üniformalardan duvarı görebiliyordu. McCready'nin iki yanında henüz kesilmemiş 1,5 metre kadar yüksek mısırlar vardı. Gidonun üzerine eğilip sağa doğru pedal çevirmeye başladı. Obergrünstadt'in çevresini dolanınca daha dar bir toprak yol gördü. Yarım mil sonra bir grup çiftlik eviyle samanlık gördü. Marion Hein. McCready köyün içinden geçmek istemiyordu. Ortalıkta yabancı olduğunu anlayacak çiftlik işçileri olabilirdi. Bisikletini mısırlar arasına saklayıp daha iyi görebilmek için bir çitin üstüne çıktı. Sağında diğerlerinden epey uzakta bir tek samanlık vardı. McCready mısırlar arasından o yana doğru ilerledi. Ufukta yeşil üniformalar Niedergrünstadt'ten çıkıyorlardı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 132.